1. Korintoslara Mektup 15. bölümdeyiz. Bu bölümün konusu diriliştir. Kutsal kitabın en önemli ve yaşamsal bölümlerinden biri sayılacak olan bu bölüme geldik. Kutsal kitabın en önemli olan bölümünü seçecek olsak, ki insanlar bunu Hristiyanlığın başından beri yapmışlardır, 1. Korintoslar 15 listenizin başında olur. O denli önemli bir bölümdür ki bu, gerçekten de Mesih inancının temelini oluşturmaktadır diriliş. O denli önemlidir ki, kilisedeki Rab İsa Mesih'in bedensel olarak dirildiğini inkar eden ilk sapkın öğretiyi yanıtlamaktadır. Pavlos bu bölümde 3. büyük ruhsallığa geliyor. Önce, daha önce de belirttiğim gibi, dünyasallıkları ele almıştı Pavlos. Korintoslulara çok önemli görünen ve bugün bile çok önemli görünen şeyleri ele almıştı. Pavlos bundan sonra dünyasallıklardan ruhsallıklara dönmüştür. Her imanlının kutsal ruhtan bir armağanı olduğunu bilmek çok harika bir şeydir. Evet, Tanrı insanları yaratırken aslında insanları yeteneklerle donatmıştır. Biz İsa Mesih'e iman edince aslında biraz daha geriye gidip Tanrı'nın bizi donattığı bu yetenekleri biz ne yaptık? Günah ile yozlaştırdık. Onları artık kendi isteklerimiz doğrultusunda, kendi bencil isteklerimize uygun bir şekilde kullandık. Yani Tanrı'nın verdiği armağanları tümden yozlaştırdık. İsa Mesih'e iman edince ne yapıyoruz? Biz kendimizi, bizdeki yetenekleri, armağanları Rabbin eline veriyoruz. Kutsal Ruh'un bizi denetlemesini ve bize verdiği armağanları kilisenin yararı için, imanlılar topluluğunun iyiliği, büyümeler için, evet, kullanmaya verdik. Tanrı'nın size ve bana bu dünyada işlerlik gösterebilmemiz için armağanlar verdiğini ve bu onu bu dünyada tanıtmanın büyük işinde İsa Mesih ile ortak olduğumuzu göstermektedir ki bu da harika bir şeydir. Pavlos bundan sonra 1. Korintoslar 13. bölümde sevgi bölümüne girer. Bütün armağanların sevgiyle kullanılması gerektir ve sevgi kutsal ruhun bir armağanıdır. Bu bizim kendi isteğimizle yaratabileceğimiz bir şey değildir. Her şeyin ötesinde imanlının yaşamında ruhun bu meyvesini yani sevgiyi görmeye ihtiyacımız vardır. Şimdi 3. büyük ruhsallığa geldik. Bu da İsa Mesih'in dirilişi ve bizim kendi dirilişimiz gerçeğidir. Mesih imanlısının imanının görkemi hayatı asla ölümle sona eren bir şey olarak görmemesidir. Hayatın tamamı sadece bu hayat değildir. Hristiyan inancı, Mesih inancı her zaman güneşin batışının ötesine, güneşin doğuşuna bakar. Öteye, sonsuzluğa ve sunduğu umuda bakar Mesih inancı. Bu yaşama anlam ve amaç veren bir başka etkendir. Ben sonsuzlukta yaşamayı bekliyorum. Oraya gitme konusunda bir acelem yok. Ve bu hayatta mümkün olduğu kadar uzun bir süre kalmak istiyorum. Çünkü buranın hizmet yeri olduğunu düşünüyorum. Buranın hazırlık yeri olduğunu düşünüyorum. Ödüllerin burada yaptıklarımızla belirlendiğini düşünüyorum ve hazır buradayken biraz iyi işler yapmak istiyorum. Rabbim burada kalmama izin vereceği sürece burada kalıp ona hizmet etmeyi istememin bir nedeni de budur. Tacımda yıldızlar olacak mı diyen bir ilahi vardır. Artık bu ilahi o kadar söylenmiyor. Neden? Bunun nedeni insanların burada bu dünyada birer yıldız olmaya çalışmalarıdır. Kardeşim keşke İsa Mesih'in dirilişinin imanlıya vermesi gereken bakış açısını bir alabilsek. İsa'nın göğe alınışını düşünmüyoruz ve kafamız hep dışınsal olaylarla dolu. Bu da Hristiyan olduklarını söyleyen insanların yaşamlarında birbiri ardından gelen trajedilere, üzüntülere, yıkımlara neden oluyor. Bu büyük diriliş bölümü aslında müjdeyi ele alıyor. Yani Tanrı'nın verdiği iyi haberi. Müjdenin en önemli bölümünün İsa Mesih'in diriliş olduğunu gösteriyor. Doğrusunu isterseniz bu olmadan her şey, Mesih'in ölümü bile anlamsızdır. Yani diriliş olmadan Mesih inancı tamamen anlamını, değerini kaybeder. Romalılar 4:25'te İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve doğruluğumuz için dirilmiştir deniliyor. Mesih inancının temeli budur. İsa Mesih çarmıha çakıldı, öldü, mezara kondu. Eğer Mesih inancı burada noktalansaydı, bu inancın fazla bir değeri olmazdı. Yani bir din olmaktan öteye gitmezdi. Ama Mesih inancında İsa Mesih ölümü yenerek dirilmiştir ve gerçekten kurtarıcı olduğunu, kendisine iman edene sonsuz yaşam verdiğini kanıtlamıştır. Bu bölüme girmeden önce dirilişin anlamını kesin bir şekilde tanımlamak iyi olacaktır. Diriliş ruhsal değil, fizikseldir. Yani biz öldüğümüz zaman bedenimiz toprağa gider. Bedenimiz ölür. Ama ruhsal olarak bir diriliş vardır. Kullanılan sözcük ölü bedenin ayağa kalkması anlamına gelen anastasis nekrondur. Bu bedenlerimiz dirilecektir anlamındadır. Kutsal kitapta diriliş her zaman bedenden söz eder. Anastasis'in anlamı ayağa kalkmak demektir. Histe mi ayağa kaldırmaktır. Ana da bedenin ayağa kalkmasıdır. Anastasis. Ruhsal dirilişten söz etmesi mümkün değildir bunlar. Evet, bir uzman kişi, dalında uzman ve profesör olan bir kişi, kendi zamanında yaşayan liberal birisiyle alay etmiştir. Bu kişiler dirilişin ruhsal olduğundan söz ediyorlardı. Bunun üzerine bu Tanrı adamı ruh ayağa kalktığında hangi pozisyonu alıyor diye sorardı. Bu liberalleri epey uğraştıran bir soruydu. Kutsal kitap dirilişin ayağa kalkmak demek olduğunu öğretmektedir. Paulus'un zamanında Korintos'ta ve Roma dünyasında ölüm ve ölümden sonra yaşam hakkında 3 felsefe vardı. Bunlardan biri ruhun ölümde Tanrı'ya gittiğini ve bu yüzden kişiliğin yok olduğunu öğreten Stoizm'di. Böylesi bir kavram dirilişi var olmayan bir şey yapar. Sonra maddeci olan epikürcülük vardır. Epikürcülük ölümden sonra bir varoluş olmadığını öğretiyordu. Ölüm varoluşun sonuydu. Üçüncüsü ruhun ölümsüzlüğünü öğreten ve bir yerden bir başka yere göç gibi bir sürece inanan eflatunculuk vardı. Günümüzde eflatunculuk öğretisini Hindistan'daki dinlerde ve Amerika'daki tarikatlarda görebilirsiniz. Bedensel dirilişi kabul etmez. Bu felsefelerden ötürü Paulus, Atina'dayken dirilişten söz ettiğinde onun yeni bir tanrıdan söz ettiğini düşünmüşlerdi. Paulus'un ruhsal bir dirilişten söz etmediğini çok açık bir şekilde anlamalıyız. Ruh ölmez. Beden öldüğü an kişi bir yere gider. Bu kişi Tanrı'nın çocuklarından biri ise bedenden uzak olmak, Rabbin huzurunda olmak demektir. Ölen kişi Tanrı'nın çocuklarından biri değilse o zaman işkence görülen bir yere gider. O yere bu adı veren Rabbimizdir. Bu bölümü şu şekilde ayırabiliriz. İlk 4 ayette müjdede dirilişin önemi vurgulanır. 5-19 ayetler arasında dirilişin kanıtları, dirilişin geçit resmi 20-28 ayetlerde gösterilir. Dirilişin programı ve kalıbı 29-50 ayetler arasında bildirilir. 51-58 ayetler arasında da dirilişin gücü. Pavlos, dirilişin müjdenin bir parçası olduğunu, yani İncil'in bir parçası olduğunu, hatta diriliş olmadan müjde diye, İncil diye bir şey olmadığını söylemektedir. Yine bir Tanrı adamı, Hristiyanlığın bir dizi inanç bildirisini değil, gerçekleri temel aldığını söyler. Müjde, 10 emir ya da dağdaki vaaz değildir. Müjde, yani İncil, bir kişi hakkındaki gerçeklerden oluşur ve o kişi İsa Mesih'tir. Şimdi Pavlos'un bunu dile getiriş biçimine kulak verin. Şöyle diyor ilk 4 ayette. Kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız İncil'i, müjdeyi hatırlatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, bunun aracılığıyla kurtulursunuz. Aksi halde boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki, kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Öldü ve dirildi. İşte Mesih inancının temeli bu. Mesih öldü. Ne için öldü? Günahlarımız için. Ama ölümü yenerek dirildi. Bazen müjdenin Pavlos'la çıkıp çıkmadığı sorusu soruluyor. Aldığım müjdeyi size bildirdim diyor Pavlos. Müjdeyi kimden ve nerede almıştı? Rabbin kendisini götürüp orada öğrettiği Arabistan çöllerinde almıştı. Pavlos Şam yolunda Rab'le karşılaştığında İsa'nın ölümden dirildiğini bilmiyordu. Sen kimsin Rab diye sordu. Rabbin İsa olabileceği aklının köşesinden bile geçmiyordu. Pavlos'un kendisinin İsa Mesih'in dirilmiş olduğuna ikna olması gerekiyordu. Bunu kendisi uydurmadı. Bunu aldı. Kimden? Direkt Rab İsa Mesih'ten. Pavlos müjdeyi kendilerine bildirdiğini söylemektedir. Müjde nedir? Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. İşte müjde budur. Sevinç getiren haber budur ya da İncil budur. Zaten İncil müjde demek, sevinç getiren haber demektir. Bunlar gerçeklerdir. Dostum, bu üç gerçekten ayrı başka bir müjde yoktur. Müjde işte budur. İsa Mesih sizin ve benim için öldü. Sonra gömüldü ve sonra dirildi. İyi haber, müjde işte budur. Bugün bana gelip, hocam sizin için iyi bir haberim var. Sizin milyarder olduğunuzu görmeyi isterdim deseniz, ben de size evet bu çok hoş olurdu derdim. Bundan sonra siz bana ne tür bir planınız olduğunu anlatırdınız. Bir işe girin ve 1000 yıl sonra 1 milyon dolar değerinde olursunuz derdiniz. Ben de evet 1 milyon dolarım olmasını kesinlikle isterdim. Bu parayı müjdeyi yaymakta kullanırdım ama çalışmamın bana 1 milyon dolar kazandıracağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Bu iyi bir haber değil. Hatta bu kötü bir haber derdim. Ancak diyelim ki siz bana gelip de seninle ilgilenen birini buldum. Hatta seni o kadar çok seviyor ki öldüğünde sana 1 milyon dolar bırakmış deseydiniz dostum, bu gerçekten iyi bir haber olurdu. Müjde bizlere yapmamız gereken bir şey söylemiyor. Müjde bizlere İsa Mesih'in bizim için zaten yapmış olduklarını anlatıyor. Kutsal yazılara göre İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, gömüldü ve üçüncü gün dirildi. İsa öldü. Bu tarihsel bir gerçek. Bunu inkar edecek çok az kişi vardır. Öldü İsa ama gömüldü. Bunun da eklenmesi gerekir. Bu neden bu kadar çok önemli? Çünkü onun sadece yok olmadığını kanıtlıyor bu. Habercilerinin onun bedenini gerçekten aldıklarını gösteriyor. Nikodemus ve Arimateyal Yusuf ve onun çarmıha gerildiğini gören diğerleri onun kim olduğunu biliyorlardı. Onun İsa olduğunu biliyorlardı. Bu iki kişi, yani Nikodemus'la Arimateyalı Yusuf, onun bedenini, ölü bedenini aldılar ve gömdüler. Onun İsa olduğunu gördüler, biliyorlardı. İsa'yı gömdüler, bu çok önemlidir. Onun ölümünü kanıtlar bu. Kutsal yazılara göre üçüncü gün İsa Mesih dirildi. Diriliş müjdenin, iyi haberin, İncil'in bir parçasıdır. Mezar boştu. Sadece bu evrende tek bir kişinin mezarı boştur. O da İsa Mesih. Öldü, ölümü yenerek dirildi. Bu kanıttır. Müjde İsa'nın öldüğü, gömüldüğü ve dirildiğidir. Bu ilk kanıttır. Dirilişin bir başka kanıtı var ki, bu da Korintosluların yaşadığı bir şeydir. Bunu yeniden dinleyelim. Kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, bunun aracılığıyla kurtulursunuz. Aksi halde boşuna iman etmiş olursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Yani yoksa imanınız boş bir imandı demek istiyor. Tabii ki boş iman diye bir şey de vardır. Ama bunun aracılığıyla kurtulursunuz diyor Elçi Pavlus. İmanlılar topluluğu dirilişin kanıtıdır. Yeruşalim ya da çevresinde cesareti kırılmış 11 adam vardı. Balıkçılığa dönmeye hazırdılar. Yeteri kadar sıkıntı çekmişlerdi. Eğer İsa ölüyse bedenin mezardan çıkmasını istemiyorlardı. Orada kalmasını istiyorlardı. Başlarına daha çok sorun açacak bir bedeni almak için gidip Roma mührünü kırıp Romalı askerlerle uğraşamazlardı. Sonra ne oldu? İsa Mesih'in ölümden dirildiği haberi kendilerine erişti. Bu gerçek bu adamları tamamıyla değiştirdi. Bu devrimci düşünce kiliseyi oluşturdu. 2000 yıldır İsa Mesih'in diri olduğunu söyleyen milyonlarca, milyarlarca insan çıkmıştır. Kiliseyi dirilişten ayrı bir şekilde açıklamanız mümkün değildir. Ben İsa'nın ölümü ve dirilişi aracılığıyla kurtuldum. Diriliş olmadan müjdeyi bilmezdim. Mesih'e, kurtarıcıya sahip olmazdım. İmanlılar bedeninin varlığı dirilişin ikinci büyük kanıtıdır. Bir başka kanıt daha vardır. İsa Mesih kutsal yazılara göre günahlarımız için öldüğünü ve kutsal yazılara göre gömülüp üçüncü gün dirildiğini söylediğine dikkat edin. Hangi kutsal yazılar? Eski antlaşma ayetleri. Pavlos Avrupa'ya vardığında ve Filipi, Selanik, sonra Güney Atina'ya ve oradan Korintos'a gittiğinde onun yanında olmayı çok isterdim. Sanıyorum üzerinde eski antlaşmanın yazılı olduğu bir tomar taşıyordu. Sinagoglara gidip Rabbi'sinin ölümünden söz ettiğinde Yahudilerin ama bu bizim kutsal yazılarımızda yer alan bir şey değil dediklerini gözümün önüne getirebiliyorum. Bunun üzerine tekvin kitabını yani yaratılış kitabını açıp sizlere İshak'ın sunuluşunu ve İbrahim'in onu nasıl ölümden geri aldığını, onu öldürmek üzere olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ancak Tanrı kendi oğlunu kurtarmadı. Ama onu hepimiz için sundu. Bundan sonra Musa'nın kurban sistemine, Levililerdeki 5 sunuya dönüp bunların nasıl Mesih'i ve büyük kefaret gününü ve 2 keçinin Mesih'in ölümü ve dirilişini simgelediğini gösterirdi. Ayrıca Harun'un tomurcuklanan asasının ve Yunus kitabının dirilişin tiplemesi olduğunu söylerdi. Sonra Mezmur 22 ve Mezmur 16'yı açardı. Onlara Yeşaya 25'i gösterirdi ve Yeşaya 53'te onun bizim günahlarımızdan ötürü yaralandığını ve suçlarımızdan ötürü berelendiğini gösterirdi. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık ve hepimiz kendi yolumuza döndük ve Rab hepimizin suçunu onun üzerine koydu. Böylece onlara yani Pavlus Yahudilere eski antlaşma ayetlerinden İsa Mesih'in ölüp dirilmesi gerektiğini gösterebilirdi. Eski antlaşma sadece bu yaşamı değil aynı zamanda gelecek olan yaşamı da gösteriyordu. Onlar bunu da bekliyordu. Yani Yahudiler gelecekte olan yaşamı da bekliyorlardı. Ölümden sonra hayat olduğunu savunan bir dine inanmadıklarını söyleyen bir sürü insan vardır. Burada ve şimdi içeren bir din istemektedirler. Size şunu söylemek istiyorum ki, ikisine de sahibiz. Hem burada ve şimdiyi ve hem de ölümden sonra hayatı içeren imana, inanca sahibiz. Şimdi Pavlos dirilişin bir başka kanıtı olarak birçok tanığı sayıyor. Tanıkları inkar edemezsiniz. Bugün her avukat, Pavlos'un burada dirilişin kanıtı olarak saydığı sayıda tanık gösterebilmeyi arzular. 5. ayette şöyle diyor Petrus'a, sonra 12'lere göründüğü İsa Mesih önce Petrus'tan söz eder. Bu tabii ki İsa'nın kendisine özel olarak göründüğü Simon Petrus'tur. O zaman ne oldu diye sorabilirsiniz. Bu beni ilgilendirmez ve sanırım sizi de ilgilendirmez. Bizim için kaydı yapılmamış. İsa Petrus'a gözüktü. Ne de olsa Petrus onu inkar etmişti. Petrus'un Rab'le arasında düzeltmesi gereken şeyler vardı. Gördüğünüz gibi Rabbimiz hala ayak yıkama işindedir. Sonra 12'ler tarafından görülmüştü. İsa Mesih, evet, ölümü yenip dirilmişti ve 12'ler onu gördüler. Petrus'a özel olarak gözüktü, sonra da 10 haberciye gözüktü. Tabi bu sırada Yahuda ölmüştü. 12'ler habercilerin hepsi için kullanılan bir deyimdi. 12 habercinin orada hazır bulunduğu anlamına gelmiyor. Ancak hepsini bir araya koyduğunuzda ve Pavlos da onlara katıldığında 12 adam görüyoruz. Daha sonra da 500'den çok kardeşe aynı anda göründü. Onların çoğu hala yaşıyor, bazıları ise öldüler diyor Pavlos 1. Korintoslar 15 ayet 6'da. İsa aynı anda 500 kişi tarafından görülmüştü. Sanıyorum bu olay Galile Gölü kıyısında gerçekleşmişti. Onlarla Galile'de buluşacağını söylediğini hatırlıyor musunuz? Bunun üzerine gerçek habercileri onunla buluşmak üzere Galile'ye gitmişlerdi. Kuzeye giderlerken insanlar herhalde onlara İsa artık öldüğüne göre balıkçılığa dönecek misiniz diye soruyorlardı. Onlar da hayır, İsa ölümden dirildi ve bizler de onunla buluşmak üzere Galile'ye gidiyoruz diyorlardı. Habercilerinden 500 tanesi onunla orada buluşmuştu. Bundan sonra Yakub'a, sonra bütün elçilere ve en son zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü diyor 1. Korintoslar 15, 7 ve 8. ayetlerde. Yakub'a göründü diyor. Bu herhalde özel bir görüşmeydi. Yine bütün elçiler tarafından görülmüştü. Son olarak Pavlos tarafından görülmüştü. Yani İsa ölüp dirilmiş ve ondan sonra da görülmüştü. Dostum, onu görmüş bir adamla tartışmak çok zordur. Ben elçilerin en küçüğüyüm diyor Pavlos. Tanrı'nın topluluğuna zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. Ama şimdi neysem Tanrı'nın inayetiyle öyleyim. Onun bana olan inayeti boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi diyor 15. bölümün 9 ve 10. ayetleri. Bundan sonraki ayetleri ve gelişmeleri size bir sonraki yayınımızda açıklayacağım.